Ayrım 20.
Lakin şimdi acılarımın tesiriyle olacak Tommy'nin söylediklerini zorlukla anlayabiliyordum. Neden sonra Tommy'nin bana yemekten bahsettiğini anlayınca feci şekilde aç olduğumun farkına vardım. Tam o sırada Tommy, "Bak bugün sana da yemek getirdiler, işte orada yanında duruyor," dedi. Bunu derken çilli yüzünü ekşitiyordu. Öğürme taklidi yaparak, "Yiyebilirsen ye bakalım," dedi. Yanımdaki tepside haşlanmış pirinç ve çok fena kokan kuru balık vardı. Bütün yiyecek bundan ibaretti. Lakin ben hepsini iştahla yedim. Ben yerken Tommy gözlerini fal taşı gibi açmış, hayretle bana bakıyordu. "Nasıl yiyebiliyorsun bunları?" diye sordu. O zaman anladım ki Tommy bu yiyecekleri beğenip yemediği için toparlanamıyor. Benim savaş arkadaşıma da ne olursa olsun bunları yedirmeliydim. Kendisine dedim ki, "Arkadaşım, belki sen zengin bir beldenin çocuğu olarak hep iyi şeyler yemeye alışıksın. Fakat benim milletim savaş sırasında bunlardan da kötü şeyler yemeye alışıktı. Ayrıca ben kendim de askeri mekteplerde okurken memleketimin bize verebildiği kadarını yiyebildim. Bu sebeple de bu yiyecekler bana hiç fena gelmedi. Bana kalırsa sen de mümkün olduğu kadar yemene bak. Amerika'ya, o zengin beldene dönmek istiyorsan ye arkadaşım, ye." Ben Amerikalı savaş arkadaşlarımı erinden en yüksek rütbeli subayına kadar her zaman çok sevmiş ve saymışımdır. Onlar çikolatalar, enfes soğuk etler, çörekler, tatlılar yerlerken, bol bol biralar içerlerken kendilerini kıskanmak aklımın köşesinden geçmemiştir. Çünkü bunları yemek onların hakkıdır. Zengin bir memleketin çocukları oldukları halde bizim gibi fakir memleketlere yardım ellerini uzatmış, düşmanlarımız komünistlere karşı bizleri korumak için her şeylerini seferber etmiş bu insanlar ne yapsalar layık, ne yeseler haktır. Bu erler ve subaylar ki güzel evlerini, mamur şehirlerini bırakıp bizim için esir düşmektedirler. Fakat gözümü açtığım o an Tommy'nin benim pirinç kasesine saldırışımı tiksintiyle seyretmesi ilk defa gururumu yaralamıştır. Lokmalar boğazıma dizilmiştir. Bu sebeple Tommy'ye, "Ye ulan, sen de ye eşoğlu eşek," dememek için bin güçlükle zapt ettim kendimi. "İyi ama adamcağız alışık değilse, yiyemiyorsa ne yapsın? Neyse. Ben senin iyiliğin için söylüyorum," dedim ve barıştık. Şimdi aramızda iyi bir formül bulduk Mamafi. Bize verilen yiyeceklerin en yenilebilir gibi olanlarını birleştiriyoruz, bunları Tommy yiyor. Kalanları da birleştiriyoruz, ben yiyorum. Böylelikle Tommy de biraz kuvvet kazanmaya başladı. Bundan ötürü seviniyorum. Fakat biz burada ne zamana kadar kalacağız? İstikbalimiz ne olacak? Remzi abime iki satırlık bir mektup gönderemeyecek miyim? Encamımı bildiremeyecek miyim? Ona kardeşinin büyük ülkü için nelere katlandığını yazabilsem, oğlumun adını Yılmaz koymalarındaki mana ortaya çıkardı. Hayrettin'le Nuriye'nin ikinci çocukları da oğlan doğarsa Hayrettin onun adını Hakan koyacakmış. Hey koca Hayrettin hey, onlar da Ercan'ı alıp Sivas'a gideceklerdi. Ne oldular acaba? Ayten'e Cemil Türk'ü benim de münasip gördüğümü Remzi abime birkaç ay evvel bildirmiştim. Cemil'i tanıdığımı, fakirliğine rağmen mert bir vatan evladı olduğunu söylemiştim. Nişanları takıldı mı ki? Hepsini göreceğim geldi. Fakat en fazla vatanıma hasretim. 12 Şubat 1952. Yaralarımın acısı gün günden azalıyor. Fakat o nispette de kaderim beni endişelendiriyor. Eğer bir gün buralarda şehit olur kalırsam bilinsin ki ben buralara zaten zafer var, dönmek yok diyerek gelmiştim. Bu savaşa büyük bir tahallükle katılmış bulunduğum aşikardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası memleketimiz dostsuz, yalnız olduğu halde ve silah teçhizatı son derece noksan bir orduyla bize tasallut için hiçbir mania tanımayan bir gücün karşısında gerilemedi. Bizim bu asil direnişimiz karşısında komünistler geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olarak biz bu haklı mücadeleye böyle katılmasaydık, düşmanımızın geri çekilmesi devam edemezdi. Demek istediğim, ben buralarda ölüp gitsem de imanım ve davam için ölmüş olacağım. Şu anda beni düşündüren tek husus oğlumu anasıyla Remzi abimin elinde bırakmış olmaklığımdır. Gerçi mali durumu iyidir. Onun yanında pek yokluk çekmezler. Fakat ne olsa bu bir nevi sığıntılık. Katlanacağız. 18 Şubat 1952. 3 gündür defterimin arasından çıkan 2 fotoğrafa bakıp duruyor, onlarla avunmaya çalışıyorum. Fotoğrafları Tommy'ye de gösterdim. Daha dikkatli baksaydı fotoğraflardan birinde İzmir'den ayrılırkenki saadetimi, seyahat heyecanımı gözlerimden okuyabilirdi. İzmir limanında bu resim çekilirken ölümün omzuma dokunacağını ve sarıların eline esir düşeceğimi bilebilir miydim? İzmir limanında, Konak Meydanı'nda Kore'ye doğru yurttan ayrılışımızın fotoğrafı bu. Ben bölük komutanımızın hemen ayakları dibine diz çöküvermiştim. En öndeyim. Uzak doğunun esrarı daha o günden yüzüme sinmiş. Bu esrarlı sevince hem şerefli bir vazifeye gitmenin gururu hem de yurdumdan ayrılmanın heyecanı karışmış. Üstümde Montgomery'im, başımda kepim, pırıl pırıl bir subayım. Bir de şu yataktaki halim. Bu ikinci fotoğrafsa oğlumun doğum haberini aldıktan 3 hafta sonra çekilmişti. Arkasına tarih atmıştım. Burada bölüğümüz geçit resminde. Ardımızda Sugar Cone Tepesi. Bakıyorum da tepeyi Birleşmiş Milletler bayrağı adam akıllı örtmüş. Bayrak bölüğümüzün 40 kadar subayının omuzları üstünde bir insanlık abidesi gibi dalgalanıyor. Ben şuradayım işte. Üstüme bir çarpı işareti koymuşum. Ben bu fotoğrafı abimlere gönderecektim. Kısmet olmadı. Üstüme çarpı işareti koymayı akıl edişimin sebebi de biz ilk Tokyo'ya indiğimiz zaman bir gece çok büyük bir otelde kalmıştık. Remzi abime o otelin kartpostalda bir fotoğrafı postalamıştım. Kaldığım odayı tarif, yerini göstermek için de resimde bütün katları saydım. Sonra bütün pencereleri yukarıdan aşağı, soldan sağa saydım. Böylece benim kaldığım odanın penceresini bulup üstüne o çarpı işaretini koymuştum. Remzi abim o zamanlar bu buluşumu pek beğenmişti. Bu fotoğrafta da 40 subay arasında beni hemen seçebilsinler diye aynı metoda başvurdum. Heyhat ki bu fotoğraf bende kaldı. 24 Mart 1952. Tanrım, ne mutlu bir tesadüftü o. Oğlum, Yılmaz'ım, bu defter bir gün benden sana miras kalırsa hayatın insan ömrü için sürprizlerle dolu olduğunu unutma. Şerefli bir Türk subayının da aşka ve kadına susayabileceğini unutma. Şunca yıllık ömrümde gönül susuzluğu duymamış, duymayı da kendine zul addetmiş bir baba olarak beni affetmeni hassaten rica ediyorum. Ölümün eşiğinden dönmüş ve Birleşmiş Milletler kuvvetleri tarafından esir kampından kurtarılmış bulunan baban, izinli gönderildiği Tokyo'da aşkların en ulvisini yaşadı. Şimdi de o aşkın en ulvi hislerini aynı tazelikte kalbinde yaşatmaktadır. Sumida, Sumida, benim nehir sevgilim, sana yazacağım. Ölmezsem seni tekrar bulacağım. Sumida, bu kan ve ateş kusan günler ikimizden birinin naçiz vücudunu toprağa mahkum etmezse, adını aldığın nehir gibi buralardan sana doğru çağlayarak akacağım. Seni unutmak artık benim elimde olan bir şey değildir. Beni seven, bana ilk defa aşk denen hissi tattıran Sumidam. O mutlu tesadüfü hatırlıyor musun? Ben o saniyeyi tekrar ve tekrar yaşıyorum. Karargahımda da, hücum hattında da, havan toplarının yeri dövdüğü sıralarda da. Uykumda, uyanıkken, elimde, kolumda, boynumda, koynumda hep sen varsın Sumida. Bu sayfayı yırtmalıyım. 14 Nisan 1952. Keşke yeniden yaralansam, keşke yeniden esir kamplarına düşsem, yeniden kurtarılsam ve moral izni verseler de Sumida'yı dünya gözüyle bir daha. Ciğerparem Sumida, aziz sevgilim, mektubun beni nasıl bahtiyar etti bilemezsin. Geçen hafta biz yeni bir hücum için Pyongyang'da bulunmaktaydık. Bu sebeple beni saadetlere gark eden o mektup elime biraz tehirli geçti. Meğer aşk insana daha büyük bir mücadele gücü, daha büyük bir kuvvet veriyormuş. Ve ne yalan söylemeli Sumidam, insan kendini biraz da fazla beğenmeye başlıyormuş. Ben de kendimi yalnız bir subay olarak değil, yakışıklı bir erkek olarak da biraz beğenmekteyim. Kendimi bu kadar beğenmenin müsebbibi de senden başkası değildir benim narin sevgilim. Tekrar karşılaşırsak beni Sumida'sından başka hiçbir şeylere pabuç bırakmayan bir subay halinde göreceksin. Mağrur ve mahkum bir Ertürk. Mağrur çünkü senin tarafından seviliyor. Mahkum çünkü senden vazgeçemiyor. Yeniden hareket emri geldi. Benim için dua et güvercinim. Oğlum sen de beni affet. Bu sayfayı da yırtmalıyım. 2 Mayıs 1952. Tekrar geri çekildik. Bölüğümüz toparlanma emri aldı. 3 gündür geri çekildiğimiz bu ormanın içinde bekliyoruz. Ailemden bir ay önceki mektuplarından beri hiçbir haber alabilmiş değilim. Sumida'dan Tokyo dönüşümden bu yana üst üste 3 mektup almıştım. Ona 5 defa yazmıştım. Son mektubuma ondan hiçbir cevap alamadım. Çılgıncasına meraktayım. Ormandaki bu bekleme günlerimi Sumida ile tanıştığım anı ve onunla geçirdiğim saatleri hayalimde ta baştan tekrar ve tekrar yaşayarak geçiriyorum. Esir kampından nasıl kurtarıldığımız, o tehlikeli günler bile unutuldu. Unutulmayan tek şey olarak hafızamda yalnız Sumida ile tanıştığım gün kaldı. Bilahare onun öpes ısıra morarttığım, kurtuluşumuzu müteakip moral izniyle Tokyo'ya gönderiliyorduk. Tokyo, o hayal kenti bu sefer iyice görebileceğim diye askeri uçakta yüreğim fırlayacakmış halde çarpıyordu. Fujiyama'yı, Ginza Caddesi'ni, bu caddenin binbir renkli ışıklarını görecek, Japonların kadınla erkekliği yıkandıkları Atami hamamlarında ben de yıkanacak, imparatorluk saraylarını görecektim. Heyecanlanmamak kabil miydi? Uçakta izinli giden birçoğu Amerikan subayının arasında Türk olarak yalnız ben vardım. Gerek havaalanına indiğimiz zaman, gerekse kampta bize yeni üniforma ve çamaşır verdikleri zaman da Amerikan subayları kendi dertlerine düşmüşlerdi. Yıkanıp giyinip hazır olduğumuz zaman baktım ki bir anda hepsi de ortadan kaybolmuşlar. Kendilerini şehre götürecek taksileri bu kadar çabuk nereden bulmuşlardı? Kaşla göz arası ne zaman dalıvermişlerdi Tokyo'nun göbeğine? Kampın kapısında uzun kuyruklu Amerikan arabalarında kimler beklemekteydi savaş arkadaşlarımı? Benim bekleyen kimsem yoktu. Şehirde bildiğim bir yerde yoktu. Öteki subaylardan hiçbiri bizi şehre götürecek otobüsün kalkmasını beklememişti. Askeri otobüs beni tek başıma getirip o esrarlı koca şehrin orta yerine bırakınca bir dört yol ağzında ormanda kaybolmuş bir çocuk gibi kala kalmıştım. Mahzunlaşmış, hatta ne yalan söyleyeyim, ateş altında korkmayan ben burada bir korkuya kapılmıştım. Ayrıca içimde öyle bir his vardı ki kendi kendime mütemadiyen bu yeni üniforma, bu temiz çamaşırlar kimin için, ne için diye soruyordum. Bize yeni verilen bu tatil üniforması içinde bir hayli yakışıklı göründüğümü bile unutmuştum. Renkli bezlere yazılmış Japonca yazılara şaşkın şaşkın bakıyordum. Yanımı yöremi nasıl bulacağımı kestiremiyor, yürüdükçe bazen yüksek bir binayı, bazen vitrininde binbir renkli bir çiçek kümesi duran dükkanı işaret alıyor, kafamı çiziyordum. Caddeden gelip geçen minicik adımlarla bebekler gibi yürüyen Japon kadınlarını göz ucuyla süzüyor fakat yanlarına yaklaşmak için kendimde hiçbir cesaret bulamıyordum. Çok da acıkmıştım. Herkes çok acıktığımı anlarsa diye bir lokantanın cam mekanına bile bakamıyordum. Lokantalardan dışarı ılık, haşlanmış yosun gibi acayip bir koku taşıyor, bu bile iştahımı kesmiyordu. Yine de bu lokantalardan hiçbirine girmeye cesaret edemiyordum. Bir cam mekanda başımı omuzlarımın arasına çekmiş olduğumu görünce kendimi daha da zavallı bulmuştum. Artık ucuz olduğunu tahmin ettiğim lokantalardan birine girmekten başka çarem kalmamıştı. Hava kararmak üzereydi ve ben daha geceyi nasıl geçireceğimi de bilmiyordum. Bir sinemaya gitsem dedim. Fakat ben Japonca filmlerden ne anlayacaktım? Girdiğim lokantada bütün masalar tıklım tıklımdı. Burada daha çok gençler vardı. Bolluk ve neşe içinde yüzüyorlardı. Düşündüm, mağlup Japon halkı bunlar mıydı? 16 Mayıs 1952. Dün 2 mil şimalimizdeki istihkam taburuna nakil emri aldığım için hatıralarımı yazmam yarıda kaldı. Buraya gelince akşama kadar istihkam hazırlığındaki erlere kumanda etmek için ölü gibi yoruldum. Şimdi herkes yattı. Ben de hem uyku tulumu içine uzanıyor hem hatıralarımı dönüyorum. Sumida'mın hayali gözlerimin önünde gittikçe daha kuvvetli canlanıyor. Tanrım, o ne tesadüftü. Girdiğim lokantada herkes kendi havasındaydı. Sanki iki adım ilerilerinde bir savaş olmuyor ve sanki ben o bombardımanların, uçak ve top seslerinin arasından, ölümün kıskacından sıyrılıp gelmiyordum. Ufak tefek garsonlar masalardan masalara dumanları tüten kaseler, içi tepeleme balık kızartması dolu tabakları koşturmaktaydılar. Pirinç kaselerini aceleyle herkesin önüne bırakıyorlardı. Ben bu koku balık kokusu mudur, küf kokusu mudur diye düşünürken birden Tommy'yi hatırladım ve duyduğum kokuyu sevmeye çalıştım. Tommy de benimle aynı uçaktaydı. Fakat şehre inerken bir goodbye demeyi bile unutmuştu. Lokantada boş masa yoktu. Fakat bazı masalarda boş kalmış tek tük iskemleler vardı. Garsonun biri ayak altında dikilip durmayayım diye olacak, ne dediğini anlayamadığım bir şeyler mırıldanarak bu boş sandalyelerden birini altıma sürüvermişti. Ben de böylece mecburen oraya oturmuş bulundum. O anda bir baş bana doğru kalktı. Kara üzüm gibi parlak, yıldızlar gibi ışıl ışıl iki çekik gözle karşılaştım. İliklerime kadar titrediğimi hissettim. O gözlerin sahibesi sendin Sumida. Kader daha o anda yolumu çizmişti sanki. O kuzgun kara, parlak saçların altında sedef gibi beyaz, sedef kadar narin bir yüzün vardı. İnce vücudunu sandalyenle birlikte hafifçe kenara çektin, bana daha geniş bir yer açtın. Sana bakıp kalmıştım. Gözlerimi senden ayıramıyordum. Küçücük bir ağız, kiraz gibi dudaklar beni kendine çekiyordu. Bana bir şey söyledin. Evvela ne dediğini anlayamamıştım. Sonra baktım ki senin İngilizcen benimkinden de geri. O zaman bana bir cesaret geldi. Sana tebessüm ederek "Pardon me," dedim. ''Bir şey mi söylediniz?'' diye sordum. Sen de bana artık ondan sonraki günlerde seyrine doyamayacağım o nefis tebessümünle ''Türk subayı olduğunuzu hemen anladım, kolunuzdaki şeritten'' dedin. ''Hakikat şu ki çok zekiydin.'' Bundan başka bir Türk subayına karşı gösterdiği bu yakın alaka beni tarife sığmaz derecede bahtiyar etmişti. Ah Sumida, Sumida, kaderin bize lütfettiği o tesadüf ne ulvi bir tesadüftü. Ben Sumida'yım dedin. My name's Sumida. O yakınlardaki büyük bir mağazada çalıştığını söyledin. Sonra ilave ettin. Nasıl orada, Kore'de her şey yolunda mı? Sana saadetten uçarak cevap vermiştim Sumida, hatırlıyor musun? Bir Türk subayının zekada hiçbir zaman kimseden geri kalmayacağını adeta ispat etmek için kepimi yana yatırmış ve demiştim ki I don't know right now how the things are up there, but everything is going all right in here. Aynen böyle söyledim. Orada işler nasıl, şu anda bilemeyeceğim. Fakat şimdi burada her şey yolunda. 10. Durup dururken everything is going all right, everything is going all right diye bir tempo tutturmuş emekli albay. Marş adımlarıyla yürümeye hazır görünüyor. Bu kez İlhan yarı açık ağızda ona bakıp kalıyor. Her şey yolunda diyor Ertürk gülerek. Her şey yolundadır İlhan Bey. Şimdi düğün marşı çalınacak. Fakat Ayşen'le Ercan'a haber vermeli. Haber ver kardeşim öyleyse, ne bekliyorsun? Diyorum ki misafirlerimizi yemeye, onlar dansı açtıktan sonra mı buyur etsek yoksa bir taraftan? Sen hala diye dur. Baksana herkes buyurdu bile. Git söyle kardeşim, git söyle. Düğün marşını biraz geciktirsinler. Şu tebrikler bitsin biraz. Ayrıca masalara servis de başlasın. Her şey hiç yolunda değil. Her şey çorba, çorba. İlhan iki kolunu bıkkınlıkla iki yanına açıyor. Görüyor musunuz halimi? Görüyoruz. Of diyor sonra. Sonra da emekli albayı bir kez daha sırtından iterek kalabalığa karışıyor. Ertürk hep aynı tempoda everything is going all right, everything is going all right diye mırıldana mırıldana, yok marş adımlarıyla değil samba oynar gibi İlhan'ın peşinden yürüyor. Düğün marşı yanlış bir zamanda patlak vermeden önce İlhan'la emekli albay arasındaki konuşmayı ister istemez işitmiş bulundum. Böylece Ertürk'ün anılarını yazdığını sandığım bir defterin sayfalarını çok gerilerden başlatmak, işin içine bir de Sumida katmak zorunda kaldım. Bu konuşma düş gücümü iyice harekete geçirmiş olsa gerek. İyi ama neden Sumida? Ertürk'ün Koreli günlerinde yaşamına bir kez ve dolu dizgin girmiş bir Japon kızı varsa, o kızın adı başka bir şey olamaz mıydı? 5-6 yıl önce uluslararası bir toplantıda bulunmak üzere gittiğim Tokyo. Toplantıların turistik programı. Çeşitli ülkelerden 45 delege bir otobüsün içindeyiz. Otobüste bize çevreyi tanıtan Japon kızın sesi. Sayın delegeler, şimdi üstünden geçtiğimiz nehrin adı Sumida. Bellek ansızın çarpılıyor. Bazen orada bir nokta, hep aynı çarpık yere takılıp kalıyor. Ben nedense o kızın adı da Sumida'ymış sanırım hep. Beni takıldığım noktadan Tezer'in sesi kurtardı. İlhan da fazla horluyor bu adamı canım. Abinin hakkını yeme. Bak seni emekli albaydan kurtardı o. Hem iki kere. Beni abimden kim kurtardı peki? Bir işe yaramayacağı için büsbütün çekilmez olan o suçlayıcı bakışlardan. Bunu da Ertürk Bey başarmadı mı? Kimden söz açsak, neye göz atsak ardından bir suskunluk geliyor. Sonra saçma sapan bir soru. Boşlukları başıboş doldurmaya çabalama. Tezlerin hiçbir şeye bir anlam vermeye çalışmaksızın o büyük boşlukları alkolle doldurabilmesi. Bense hala her şeye bir anlam verme peşindeyim. Eski alışkanlıklarımdan bir gece kurtulmayı beklemiyordum zaten. Emekli albay esir kampındaki yemeği beğenmeyen Tommy'ye, belki onun adı da Tommy değildi, başka bir şeydi, o çilli yüzlü Amerikalıya verdiği dersi daha sonra buradaki subaylık günlerinde nasıl sürdürmüştür acaba? Bir kez ve elbette haklı olarak kokmuş balık yediği günlerin acısını yurda dönüşte akşamdan kalan yemekleri karısına yedirmekle, taze pişenleri, sofrada ender bulunabilenleri de kendisi yemekle çıkarmıştır. Sanırım Ertürk böyle bir alışkanlık edinmiş. Akşamdan bu yana kaçtır görüyorum. Kaçtır şöyle bir şeyler oluyor. Emekli albay iki arada bir derede yan kapılardan birine dalıp çıkıyor. Her çıkışta elinde ortalıkta görünmeyen bir kadeh içki bulunuyor. Az önce de her şey yolunda mı değil mi diye teftişe gidip dönerken bir karidesi yutuyordu. Bu Ertürk. Demir bir yandan da kolumu sıkıştırıp dururken bana ne dedi biliyor musun Ömer? Tezel Hanım, eğer Ankara'da birkaç gün kalacaksanız müsaadenizle size bir kasa iyi cins viski göndereyim dedi. Sen ne dedin? Ben doğrusu en çok nereden bulacağımı merak ettim ama kendisini kaçakçı falan sanmayayım diye olacak. Daha ben sormadan alnı açık hesabını verdi. O yağın bütün ziyafetleri, kokteylleri falan kendisi tarafından organize ediliyormuş da bu organize lafı benim değil ha. Kendisi öyle söylüyor. Ne alnı açık adam gerçekten değil mi? Öyle diyorum. Bunu derken usulca kasıldığımı bile yakalıyorum. Tezel'in bu açıklaması düş gücüme duyduğum güveni pekiştiriyor, ne yalan söylemeli. Öyle ki neredeyse Ertürk'ün yurda dönüşte astılarına, erlere ya da en iyisi yedek subaylara çektiği söylevleri bile duyabiliyorum. Polatlı'da, öyle işte Polatlı, orada asistanlıktı, doçentlikti, bir de Aysel'le iki kişilik dünyamızı kurmaktı derken, vatani görevimizi biraz gecikerek yaptığım günler benim de bir manga yedek subayı karşısına dizmiş, Tommy'ye ikramları yüzünden kendisine bıkıp usanma hakkı tanımaksızın yuttuğu haşlanmış pirinçleri, içtiği kurtulu suların acısını çıkarıyor. Yemeği beğenmiyormuşsunuz ha. Nesi var hayvanlar? Ne kusuru var size verilen bu mercimeğin? Buldunuz da bunuyor musunuz? Ulan züppeler, sizlerin dedeleriniz, babalarınız neler yemek zorunda kaldılar, unuttunuz mu? Balkan Savaşı'nda Bulgarların esir aldıkları Türk askerlerine ot yedirdiklerini nasıl unutursunuz ha? Onlar saray içinde ağaç kabukları kemirdiler, inekler gibi çayırlarda otlanmak mecburiyetinde bırakıldılar. Hadi hadi, bu acı hakikatleri göz önünde tutarak önünüze konan yemeklere bin şükredin. Kral sofrasıdır be bu sizin önünüzdeki kral sofrası. Benim Kore'de yüce bir gaye uğruna savaşırken gazi olup esir düştüğüm günlerde ne yiyip içtiğimi biliyor musunuz? Şu da var ki ister 2 sene için olsun, ister ebediyen olsun, üstüne bu üniformayı giyen her kimse ileride başına gelebilecek en büyük mahrumiyetleri düşünerek önündeki zorlukları iradesiyle alt etmesini bilmelidir. Gün gelir, şimdi yüce devletimizin size verdiği bu nimetleri de hasretle anabilirsiniz.